Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bugün programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Haziran 2016 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak değerli dinleyenler, Kübra Ergin'in kaleme aldığı Gece Gündüz başlıklı yazısını sunacağız. Kur'an-ı Kerim'in kendine mahsus bir üslubu, bir dili vardır. İnsan mantığından farklı bir dildir bu. Mesela insan konuşurken hayat ve ölüm demeye meyillidir. Çünkü hayat önce görünüyor, ölüm hayatın sonunda geliyor. Kur'an-ı Kerim'de ise Rabbimiz önce ölüm, sonra hayat diyor. Yine insan önce gündüz, sonra gece geliyor diye düşünür. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de daima gece önce zikrediliyor. Leyl yani geceye andolsun diye başlayan bir sure var. Nehar diye sure yoktur mesela. Kur'an-ı Kerim'de zamana ve zamanın çeşitli kısımlarına dikkat çeken birçok ayeti kerime görürüz. Asra yemin edilir mesela. İkindi zamanı veya dar bir zaman manasındadır ve insanın hüsranda yani nedamet veren bir kayıpta olduğuna işaret etmektedir. Denilir ki meşhur müfessir Fahrettin Razi bu surenin tefsirini yazmadan önce insanın neden hüsranda olduğu üzerinde düşünüyormuş. Çarşıda dolaşırken bir buz satıcısının sözüyle aradığı manayı bulmuş. Sermayesi erimekte olan bu adama acıyın. Ömür sermayesi de durdurak bilmeden bizim kontrolümüz dışında eriyip gidiyor. Rabbimiz bizi hem umumi olarak zamanın akışı hususunda uyarıyor hem de bilhassa en gafil olduğumuz kısım hakkında geceler hususuna daha fazla dikkat çekiyor. Tasavvuf büyüklerinin hemen hepsi zamana dikkat çekmiş. Zaman kılıç gibidir, sen ona hakim olmazsan o seni keser demişlerdir. Gerçekten de zaman bizi kılıç gibi bir anda olmasa bile yavaş yavaş öldürüyor. Ölüm kapısında kendimizi bulmadan önce elimizdeki hayatın kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bu da devamlı kontrollü olmayı gerektiriyor. Yani bir kılıca hükmeder gibi dikkatle hükmetmek, o seni kesmesin diye devamlı ona hakimiyet kurmak gerekiyor. Çünkü zaman her şeyimiz. Biraz düşünelim. Sahip olduğumuz her şey bize bir zaman için verildi. Her şey bizim yanımızda bir misafir. Gençlik, sağlık, maddi imkanlar, evlatlar. Hepsinden ayrılacağız. Ya onlar bizi terk edecek ya biz onları arkamızda bırakıp pişmanlık evine gireceğiz. Öyleyse sahip olduğumuz tek şey zaman aslında. Yolumuzun büyüğü Şah-ı Nakşibend Hazretleri, zamanın kıymetini bilmeyi, nefsin hallerini tanıma şartına bağlıyor. Zamana vakıf olmak, nefsin hallerini tanımaktır. Hak yolcusu, niyetini ve amellerini iyi kontrol etmelidir. Hatta nefes nefes kendi nefsinin ve zamanın akışının farkında olmak. Bu yol her anını kontrol etmeye dayalıdır. Akıllı kimse aldığı her nefesinin farkında olur. Onu zikirle mi yoksa gafletle mi alıp verdiğini bilir. Gerçekten de zamanı kontrol etmenin tek yolu insanın kendi nefsini kontrol etmesidir. Her insanın günde 24 saati vardır. Bazı insanlar güne birçok mesuliyetlerin yanında kendini yetiştirecek okumalar, öğrenmeler sığdırırken, bazıları hiçbir vazifesi yokken boş zamanını boş şeylerle geçirip gitmektedir. Bu tamamen kişinin kendine ve hayatına bakışıyla alakalıdır. Kendine nasıl bir rol ve değer biçiyorsa zamanını da o kalitede değerlendirecektir. Zamanın kıymetini bilip kaliteli şekilde değerlendiren de kendini kıymetli hale getirecektir. Geçtiğimiz günlerde birkaç defa karşıma rekreasyon diye bir tabir çıktı. Manası boş vakitleri insanı ihya edecek, tazelik ve yenilenme hissiyle tamir edecek faaliyetlerle değerlendirmek manasına geliyormuş. Batı'da artık başlı başına bir sektör haline gelmiş. Tabiatta gezinti yapmayı, okumayı, hobilerle uğraşmayı ve terapi dedikleri iyileştirici yönü olan faaliyetlerle kendini gerçek manada dinlendirmeyi ve tazelemeyi hedefliyormuş. Bu anlayış, tatilleri sanal medya gibi vücudu ve zihni yaşlandıran, zamanı boşa tüketen vasıtalarla harcamak yerine, yenilenmeye vesile olan faaliyetlerle kendine yatırım yapmak gerektiğine dikkat çekiyor. Bunun için teknolojiden ve çılgın eğlencelerden uzak durup, kendi ruhunuza ve bedeninize daha uygun olan tabiatta iç içe yavaş şehirlere gitmeyi tavsiye ediyorlar. Hayatı sırf dünya hayatından ibaret bilen batılılar, hayatlarını kaliteli yaşamak için, sağlıklı olmak ve rahat bir yaşlılık geçirmek için tatillerini bile şuurlu bir şekilde geçirmeye gayret ediyor, her anlarını kendilerine yatırım için fırsat biliyorlar. Halbuki bizim gibi ahiret hazırlığı derdi olanların zamanın kıymetini çok daha iyi bilmesi, kendini yetiştirmek için her anını daha iyi değerlendirmesi lazım. Çünkü zaman zannettiğimizden de daha kıt bir kaynak. Her günün bir kısmını mecburi işlerde harcıyoruz. Uyumak bir ihtiyaç, yiyip içmek, temizlenmek ihtiyaç. İhtiyaçları temin etmek için çalışmak veya ailesi için çalışan eşimizin ev işlerini yapması bir ihtiyaç. Güçlü ve zinde olduğumuz zamanımızın bir kısmı mecburi işlerde harcanıyor. Geriye boş zaman adını verdiğimiz, istediğimiz şeyleri yapabileceğimiz belli bir zaman kalıyor. İşte hayatımızın özü bu zaman parçasından ibaret. İlim, irfan sahibi kişiler, insanların kalitesinin işte bu zamanını nasıl geçirdiğiyle ölçüldüğünü söylüyorlar. Ne yazık ki çoğumuz bu servetin farkında değiliz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buna dikkat çekiyor. İki nimet vardır ki, insanların çoğu onları değerlendirme hususunda aldanmıştır. Sağlık ve ferah, yani boş zaman. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Resulüne, bir işi bitirince diğerine koyul buyuruyor ve hatta gecelerini dahi değerlendirmesini emrediyor. Şüphesiz ki gece kalkışı, Kur'an'ı anlamada kalbe alabildiğine uygun ve kıraate daha elverişlidir. Çünkü senin için gündüz vaktinde uzun bir meşguliyet vardır. Müzemmil 1-7. Geceler insanın manevi çalışmalara en müsait zamanıdır. Gündüzler meşguliyetlerle ve insani münasebetlerle parsellenmiş gibidir. İnsan okumaya, ibadet etmeye, zikretmeye zaman ayırsa bile derinleşmeye fırsat yoktur. Halbuki geceler sessiz ve tenhadır. İnsanın okuduğu içine işler. Çünkü insanı meşgul eden manzaralar ve sesler kesilmiştir. O gecenin ıssızlığı içinde insan Rabbi ile baş başa kalır. Kişi gecenin karanlığı ve tenhalığında tabii olarak biraz ürperiş içinde olur. Bu hali kişinin Allah'a ne kadar muhtaç olduğunu anlamasını sağlar. Bütün korktuğu şeylerden Allah'a sığınır. Bütün umduğu hayırları Allah'tan ister. İşte insan bu haldeyken Allah Azimuşşan da kuluna rahmet kapılarını açar. Peygamberimiz şöyle müjdeliyor. Gecenin üçte ikisi geçip de son üçte biri kaldığında Rabbimiz dünya semasına nazil olarak rahmetiyle tecelli ederek buyurur ki, hani bana kim dua eder ki duasını kabul edeyim? Benden kim istekte bulunur ki dileğini vereyim? Benden kim mağfiret diler ki onu bağışlayayım? Bunun yanında Allah Teala geceleri bir sükunet vesilesi kılmış, hayatın boşu boşuna koşturma ve bir fasit daire içinde dolanıp durma olmaktan çıkması için insanın bazen hayatı durdurup bir düşünmeye ihtiyacı var. Derin bir tefekkürle Allah'ın ayetlerini okuyup tesiri altına girip bir uyanış, bir değişim geçirmesi için en uygun vakittir geceler. Gündüzleri hakimiyetine alabilmesi için insanın kendisine hakimiyet kurmaya ihtiyacı vardır. Yüce makamlara ulaşmak için de insanın böyle derinlemesine bir diriliş hamlesi yapması gerekiyor. Rabbimiz de Resulüne, Ya Muhammed, hem gecenin bir kısmında uyanıp da sana mahsus bir fazla farz namaz olmak üzere onunla Kur'an'la teheccüd namazı kıl. Ta ki Rabbin seni makamı Mahmud'a, övülen bir makama ulaştırsın. İsra 79 buyurarak insanın yüksek değerlere ve makamlara ulaşmasının şartına işaret ediliyor. Peygamberimizin gece ibadetindeki tefekkür ve tahassüsü hususunda Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma şöyle buyuruyor. Bir geceyi Resulullah'ın yanında geçirmiştim. Allah'ın nebisi gecenin yarısında kalktı. Dışarı çıktı, gökyüzüne baktı. Sonra Ali İmran suresinin şu iki ayetini okudu. Göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün değişmesinde akıl sahipleri için şüphesiz deliller vardır. Onlar ayaktayken, otururken, yanları üzere yatarken Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler ve şöyle derler. Rabbimiz, sen bunu boş yere yaratmadın. Seni tesbih ve tenzih ederiz. Bizi cehennem ateşinden koru. Ali İmran 190-191. Sonra eve döndü. Dişlerini misvakladı ve abdest aldı. Ayağa kalkarak namaz kıldı. Sonra yan üstü uzanıp dinlendi. Sonra yeniden kalkarak dışarı çıktı, gökyüzüne bakarak aynı ayetleri tekrar tekrar okudu. Sonra dönerek yine dişlerini misvakla temizledi, abdest aldı. Sonra kalktı ve namaz kıldı. Kur'an-ı Kerim'in üslubu bizi bir dirilişe çağırıyor. Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'a ve Resulüne icabet edin. Enfal 24 buyuruyor. Ruhun dirilişi de ana rahmi gibi sessiz ve karanlık gecelerin koynunda okumalarla, manevi cihazlarımızı şarj eden maneviyatla büyük bir istikbale hazırlanmakla mümkün oluyor. Bugün okumanın öneminin ne kadar farkındayız? Risalet vazifesi süresince Peygamberimizin yaptığı en önemli faaliyet okumaktı. Geceleri uzun uzun namaz kılıp Kur'an ayetlerini okudu. Sonra cemaatine namaz kıldırdı, okudu, okuttu, şuurlandırdı, yetiştirdi. Ashab-ı kiram okumakla yetişti. Onları tarif eden en güzel ve özlü ifade, gecelerin abidi, gündüzlerin yiğidiydi. İşe geceleri ihya ile başlamışlardı. Nefislerinin ve ömürlerinin kontrolünü ellerine alınca aleme nizam veren yiğitler oldular. İnşallah bizler ve evlatlarımız da buna muvaffak olabiliriz. Kübra Ergin'in kaleme aldığı Gece Gündüz başlıklı yazısını aktardık Yüz Akı Dergisi'nden değerli dinleyenlerimiz. Ve değerli dinleyenler, bir başka yazıyla devam ediyoruz programımıza. Sami Göksu'nun kaleme aldığı Evlatlarımızın Hakkı başlıklı yazısını aktaracağız şimdi de. Yaz mevsiminin gelmesi ve okullarımızın tatile girmesiyle birlikte çocuklarımızın ortaya çıkacak boş zamanlarını değerlendirmek için anne ve babalara önemli vazifeler düşmektedir. Bu konuda Yüce Rabbimiz mesuliyeti olanları Kur'an-ı Kerim'inde şöyle uyarıyor. Ey iman edenler! Kendinizi ve aile efradınızı yakıtı insanlar ve taşlardan ibaret olan ateşten koruyunuz. Tahrim 6. Bu mevzuda Cenab-ı Hak açıkça bizlere, ey o bütün iman edenler, kendinizi ve aile efradınızı ateşten koruyun derken, cehennem ateşine sürüklenmelerine sebep olacak fitne ve isyandan koruyarak Allah'ın emirlerine uymaya ve yasaklarından sakınmaya sevk edin. Çünkü aile sahibi kendinden mesul olduğu gibi ailesindekilerden de mesuldür demek istiyor. Bu mevzuda şu hadisi şerifinde de sevgili Peygamberimiz bizleri şöyle uyarmaktadır. Hepiniz çobansınız. Sününüzdekilerden de mesulsünüz. Ayrıca, sizin hayırlınız ehline hayırlı olanınızdır buyurarak mesuliyetimiz altındaki çocuklarımızın hakikat istikametinde yetiştirilmesi gerektiğini bildirmektedir. Ebu Hayyan'ın kaydettiği veç ile Hazreti Ömer radıyallahu anh, "Ya Resulallah, nefislerimizi muhafaza ederiz fakat aile efradımızı nasıl muhafaza edebiliriz?" diye sormuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın sizin nehyettiği şeylerden onları nehyedersiniz ve Allah'ın size emrettiği şeyleri onlara emredersiniz. Böylece onları korumuş olursunuz. O halde çocuklarımızı ateşten korumanın yolu nelerdir? Onlara karşı görevlerimiz nelerdir? Onlar üzerinde biraz durarak açıklamaya çalışalım. Öncelikle anne ve babalar olarak çocuklarımızı yetiştirirken tek kanatlı değil, çift kanatlı olarak yetiştirmeliyiz. Bu hususta çocuklarımızı eğitirken sadece dünya için değil, ahiret merkezli olarak da yetiştirmeliyiz. Anne babalar veya mesuller olarak onların küçük yaşlardan itibaren güzel yetişmeleri noktasında gayret göstermemiz gerekmektedir. Bizler eğer yavrularımızın yetişmeleri için itina göstermezsek, hiç de üzerlerine vazife olmayanlar, bıraktığımız tüm bu boşlukları haris bir şekilde doldurmaktadırlar. Bizler yavrularımızı hem bugünlerini, hem yarınlarını, hem de ahiretlerini düşünerek yetiştirmenin gayreti içinde olmalıyız. Çünkü bunun ahirette hesabı sorulacaktır. Çocuklarımız bizler için ya iyi bir şehadette bulunup ahiretimizi kurtaracaklar, yahut da aleyhimizde şehadette bulunup kahrımıza vesile olacaklar. Allah muhafaza. Dolayısıyla bu çok mühim bir mesuliyettir. Öyleyse kıymetli Müslümanlar, özellikle şu noktalarda çok hassasiyet göstermeliyiz. Anne ve babalar olarak çocuğumuza öncelikle güzel bir isim koymalıyız. Çünkü isim müsemmayı çeker. Koyacağımız isimlerin güzel bir manası olmalıdır. Allah Zülcelal'in sevdiği isimleri, peygamberlerimizin, sahabe-i kiram efendilerimizin ve hak dostlarının isimlerini, ecdadımızın güzel adlarını çocuklarımıza koyabiliriz. Yine bizler çocuklarımızı yetiştirirken kazançlarımızın helalinden olmasına ve helal olarak harcanmasına dikkat etmeliyiz. Anne ve babalar olarak çocuklarımızı yetiştirirken onların dini ve ahlaki yönlerini, edep ve adab yönlerini öncelikli olarak ele almalıyız. Çünkü atalarımız ağaç yaşken eğilir demişlerdir. Onun için çocuklarımıza önce Allah'ı, Peygamberi, Kur'an'ı ve İslam'ı sevdirerek anlatmalı ve öğretmeliyiz. Sonra ibadetleri sevdirmeli ve uygulamalı olarak yapmaya alıştırmalıyız. Onlara nelerin iyi, nelerin kötü olduğunu öğretmeli, iyi şeyleri yapmalarını ve kötü şeylerden uzak durmalarını istemeliyiz. Bu konuda onlara iyi örnek olmalıyız. İşte bunlar çocuklarımızın güzel terbiyeli olmalarına vesile olacaktır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konuda bir hadisinde şöyle buyurmaktadır. Çocuklarınıza hoş muamelede bulunun ve onları güzel terbiye edin. Yine bu konuda Efendimiz şöyle buyurmuştur. Çocuklarınızı üç haslet üzere terbiye ediniz. Birincisi, Peygamberimizi sevmelerini onlara aşılayın. İkincisi, Ehl-i Beyt sevgisini onlara aşılayın. Üçüncüsü, Kur'an okumasını onlara öğretiniz. Bunları çocuklarını öğreten ve yaşatan anne ve babalar, çocuklarından her zaman itaat ve hürmet görürler. Onlardan şikayetçi olmazlar. Çünkü iyi terbiye edilmiş çocuklar, anne ve baba hakkının ne demek olduğunu bildikleri için onlara itaat ve hizmette kusur etmemeye gayret gösterirler. Geleceğimizin teminatı, gözlerimizin nuru evlatlarımızı yetiştirirken daha dikkat edeceğimiz en önemli hususiyetlerden biri de onlara güzel örnek olmaktır. Burada da rehberimiz yine Kur'an-ı Kerim olmalıdır. Saf suresi 2. ayetinde Yüce Rabbimiz bizlere şöyle talimat buyurmaktadır. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Burada Yüce Rabbimiz yalan söylenmemesi gerektiğini vurgulamaktadır. Anne ve babalar çocuklarının yanında kötü, yalan söz ve davranışlardan hem uzak kalmalı hem de hiç yapmamalıdır. Onlara tavsiye ettiklerini de kendileri mutlaka yerine getirmelidirler. Mesela çocuğuna namaz kıl deyip kendisi kılmayan, sigara içme deyip kendisi içen, şunlar kötüdür dediği halde onları kendi yapan bir anne babanın çocuklarına verebileceği bir şey yoktur. Vermeye kalkışsalar da onları inandıramazlar. Çocuklar onların dediklerini yapmazlar. Anne baba çocuğuna güzel hareketleri, iyi davranışları söz ve davranışlarıyla örnek olmalıdır. Bazı güzel davranışları uygulamalı, anlatmalı ve öğretmeliyiz. Çocuğa şunu yap demektense bizi o fiili yaparken görmesi daha tesirli olur. Büyüklerimiz özellikle hayır işlerinde yardım yaparken çocuklarını yanlarında bulundururlar ki vermeye alışsın. Çocuğum merhametli ol, gördüğün yoksullara acı, ihtiyaç sahibi çaresizlere yardım et demekten ziyade onların gözü önünde yardım etmek, onlara acımak daha etkili ve kalıcı olur. Yüce Rabbimiz ayeti kerimede bize ne güzel yol gösteriyor. Ailene namazı emret, kendin de ona sabırla devam et. Taha 132. Evet, mesela çocuğa namaz kıldırabilmek ve onun namaz kılmasını temin için önce anne babanın namazlarını kılmaları şarttır. Anne baba kendileri namaz kılmıyorlarsa çocuklarına namaz kıl demelerinin yararı olmaz. Çünkü çocuk için en güzel model anne ve babalardır. Hülasa, çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onların çok iyi yetişmeleri, istikametin bulunması için son derece önemlidir ki, bu istikamet Kur'an ve sünnet yoludur. Gayemiz bu olursa, Allah Celle Celaluhu işlerimizi kolaylaştırır ve bir çıkış kapısı lütfeder. Yüce Mevlam, razı olacağı bir nesil yetiştirme noktasında bizlere basiret ve feraset nasip eylesin. O nesli yetiştirip rızasına nail olabilmeyi nasip eylesin. Amin. Sami Göksu'nun kaleme aldığı Evlatlarımızın Hakkı başlıklı yazısını sunduk programımızda. Son olarak değerli dinleyenler, bugün Yüz Akı Dergisi'nin Haziran 2016 sayısından aktardık yazılarımızı ve böylelikle bize ayrılan sürenin bugün de sonuna gelmiş olduk. Hayırlı akşamlar diliyoruz, hoşça kalın.